Ayrım 35, Pargalı İbrahim Paşa, Cahit Ülkü, sayfa 305. İbrahim 10 günlük gecikmeyle 21 Ekim günü İstanbul'dan Şark seferine çıkarken içinden gelen ses ona Nuşirevan tacının Hatice Sultan'da olduğunu söylüyordu. Ama öncelikli iki hedefi vardı. Gündüz'e söylediği gibi yeni bir atılımın önderi olmak, sonra da Hürrem'i sürüm sürüm süründürmek. O 4 gün boyunca iki hastalığı birden yendiği için gururlanıyordu. Şimdi canını sıkan tek şey vardı. Padişahın gider ayak defterdar İskender Çelebi'yi Serasker Ketu Dağlığı'na atayarak İskender Çelebi deneyimlidir, onun sözü üzerine hareket et demesi ilerideki başarılarına gölge düşürecekmiş gibi geliyordu ona. Süleyman gelenekleri çiğneyerek Vezir-i Azamı ile birlikte saltanat kayığı ile Üsküdar'a geçti ve Maltepe yakınlarına dek onu uğurladı. Bu uğurlamanın görkemi varoşlardaki hu gibi evlerden eski sarayın kuytularına dek her yerde bire bin katılarak anlatıldıkça günüsünden çatlayacakmış gibi olan Hürrem, İbrahim'i İstanbul'dan uzaklaştırmanın keyfini doyasıya yaşayamadı. Padişahın hüzünlü halleri onda Pargalı'yla aynı kalbe otağı kurma fikrini doğuruyor. Bu da Hürrem'i soğukkanlılığını yitirecek ölçüde hırslandırmaya yetiyordu. Ama aklı duygularda egemen olmalıydı. Bugünlere dek ona ihanet etmeyen aklı sabır diyordu. Sabır, sabır. Osmanlı ülkesine bir hükümdar gerektiği gibi Süleyman'ın kalbine de bir kişi hükmetmeliydi. O da kendisiydi kuşkusuz. Öte yandan idealleri vardı ve bunların hepsi birbirleriyle bağlantılıydı. O halde öfke fırtınalarını sakinleştirmeli, kendi yolunu tırnaklarıyla kazıya kazıya kendisi açmalıydı. Tıpkı şimdiye dek olduğu gibi. Gündüzleri başlıca uğraşısı artık 8 yaşına gelen kızı Mihrimah'ı karşısına alıp ona babasının hoşuna gidecek sözleri ezberletmekte. Diyordu ki, bir baba kızının karşısında asla hükümdar olamaz. Herkesin içinde omuzlarına sıçrayıp yüzünü gözünü öpmelisin. Bıyıklarını çekiştirip ayaklarına sarılmalısın. Baban seni öylesine seviyor ki, olan sevgini aklına estiği gibi her koşulda göstermelisin. Aslında Mihrimah babasından çok annesinin özelliklerini taşıdığından zaten böyle davranmaya eğilimliydi. Üstelik herkesin yaşamını iki dudağının arasında gördüğü müthiş ciddi ve dokunulmaz adamı çimdik demek, yengeç bacaklarıyla onun yalnızca kendinin olan belini kıskaca alıp incecik kollarını boynuna doladıktan sonra şen kahkahalarla ortalıkta ciddiyetten eser bırakmamak Mihrimah için oyunların en eğlencelisiydi. Hürrem bu sahnelere tanık oldukça işte diyordu içinden. Her şeyde hiçbir şeyin eşitlenmesinden fışkıran olağanüstü bir güldürü. Sıra dışıların sıradanlığa karşı duyduğu gemlenemez özlemin doğal ürünü olsa gerek, padişah kısa zamanda kızını görmeden gün geçiremez oldu. Bazen bir an önce eski saraya gidip kızıyla yerlerde yuvarlanmak ya da ona doğu masalları anlatmak için üzerinde uzun boylu düşünmeden idam kararı verdiğinde ya tam tersi yaşam bağışladığında kendini köpükten hafif hissediyordu. Eski saraya gidemediği günler Hürrem'le Mihrimah'ı yeni saraya getirdiğinde Hürrem'e gün doğuyordu. Bu tür akşam üzerilerin çoğunda geceyi Süleyman'la geçirdiğinden bu beraberlikler onun kulaklarına bir iki şey fısıldama fırsatını bulmak demekti. Örneğin İbrahim'in Avusturya elçilerine söyledikleri arasından bazı bölümleri cımbızla çıkararak padişahın onurunda minik minik zedelenmelere yol açmak gibi. Bir de kendisini nedenli sıkarsa sıksın engelleyemediği bir davranışı vardı. Kuşluk vaktine doğru padişahın yanından eski saraya döndüğünde ne yapıp edip Mahidevran'ın önünden geçmek, kalçasını olanca işvesiyle kıvırırken onu görmemiş gibi, ''Ay kızlar, o kadar uykusuzum ki ne olursunuz ikindiye dek bana ilişmeyin.'' demek. İbrahim'in yola çıkmasından sonra padişah Cezayir Sultanı Barbaros Sultan'a Sinan Çavuş'u yollayarak ona ''İspanya'ya sefer muradımdır. Bir yarar Adem'i yerine koyup gelesin. Eğer orayı korumaya kadir kimse yok ise haber veresin diye bir hattı şerif gönderdiğinde ne Hürrem ne başkaları bu olayın sonuçlarını biliyorlardı. Mihrimah yıllarca sonrasını düşünemeyecek kadar küçüktü. Hürrem'e gelince o 8-10 yıl sonrasını şimdiden düşündüğünden babayla kızın arasında tutsak kılıcı bağların örülmesine var gücüyle çalışıyordu. Ama kafasındakilerin bu olayla kalıba döküleceğini bilemiyordu. Barbaros'un İstanbul'a gelmek üzere Cezayir limanından demir aldığı duyulunca payitahta yer yerinden oynadı. Son Alaman seferinde Stadenberg Vadisi'nden çıkarken Almanların kurduğu pusuda vurulan Rumeli Beylerbeyi, Kasım Paşa'nın göğsü hançerle deşilerek çıkarılmış, kalbini altın ve mücevherlerle işli miğferi içinde Schalken'e sunan Kont Frederick'in Linz girişindeki dillere destan törenlerle karşılanışı, yalnız Süleyman'a göre değil, tüm İstanbul halkı için karşılıksız kalmış bir eziklikti. Üstelik İstanbul'a gelen Akdeniz'e hem Schalken'e hem Andrea Doria'ya dar ederek Cezayir'de devlet kurmuş denizlerin efendisiydi. Süleyman için olayın bu denli abartılmasına gerek yoktu. Hatta öbek öbek toplanan insanların bir süre sonra sel olup kah Elçi Han'ın önünde kah Venedik ve Ceneviz mahallelerine akarak sokaklarda Barbaros geliyor, Barbaros geliyor diye hemen her gün nümayiş yapmaları onda kendisine şirk koşuluyormuş gibi tedirgin edici duygular uyandırdı. İşte bu noktada Hürrem bir kez daha ona yol gösterdi. Barbaros'u senden çok alkışlayanlara vereceğin ders, onu çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek, herkesin önünde kabul ederek kimin yücelerin yücesi olduğunu millete göstermektir. Halkın zihnine çakılacak tek şey vardır, eteği öpülen ve etek öpen. Bu öneriye aklı yatan Süleyman, karşılamanın arz odasında değil, halkın da izlemesi için sarayın birinci avlusunda yapılmasına karar verdi. Ve harem halkının da kabul törenini izlemesi için avluya hakim yerde kafesli odaların yapılmasını emretti. Kim bilir Hürrem'in bu müdahalesi belki de kadınsal iç tepinin şahane bir ürünüydü. O günlerde Halep'e varan İbrahim Barbaros'un İstanbul'a gideceğini öğrenince epeydir kafasında biçimlenen fikri uygulayabilecek kimseyi bulmayacağını da padişaha şöyle bir arıza gönderdi. Dipnot arıza küçükten büyüğe, örneğin vezir-i azamdan ya da şehzadeden padişaha gönderilen yazı. Barbaros'dan Hızır Sultan gayetle yarar Adem olup biz burada acemle uğraşırken inşallah deryada kefereye aman vermeyip gözümüzü arkada komaz hem nice adacıklar alıverir. Devlet hizmetine davet ile Cezayir Beylerbeyliği ve dahi kapudan paşalık verilse yeridir. Ama beylerbeylik ve paşalık vermek kanunca serasker yetkisinde olduğundan arzı bende-i bir miktar budur kim şevketlu, mehabetlu, kerametlu padişahım ol Adem'in tiz Halep'e gönderilmesi münasiptir. Cezayir'i evlatlığına emanet ederek 40 gemiyle Kuzeydoğu'ya yelken açan Barbaros, kimlerin yaşamında ne gibi değişikliklere neden olacağını bilmiyordu kuşkusuz. Tek amacı İstanbul'a yeni başarıların sahibi olarak girmek olduğu için önce Sardinya ve Elba adalarıyla Cenova sahillerini yakıp yıktı ve gemilerinin ambarlarını ganimet ve esirlerle doldurdu. Navarin limanında Osmanlı donanmasıyla buluştuğunda Messina açıklarında kent halkının gözleri önünde 18 düşman gemisini yakmış ve birkaçını da dümenlerini yelkenlerini söküp yedeğine almıştı. İstanbul limanına giren iki donanma kentin iç kesimlerinden sahile akan halkın çılgınca alkışları, top ateşleri ve mehter takımlarının selam havalarıyla karşılandı. Barbaros ve yakın silah arkadaşları iki sıra olmuş halkın dua ve sevgi gösterileri arasında Kemankeş Ahmet Paşa'nın kendilerine özgülenen at meydanındaki sarayına gittiler. 28 Aralık günü güneş İstanbulluların sevinçlerine ortak olurcasına olanca neşesiyle şavkıyordu. Birinci avluya belki 20 bin kişi yığılmış, oraya sığamayanlar İbrahim Paşa Sarayı'na dek at meydanına taşmışlardı. Süleyman'ın som altından ve mücevherlerle işli tahtı 10 geniş basamakla çıkılan platformun üstündeydi. Barbaros ve 18 kaptanı yerlere serilmiş Hint atlaslarının ve İran halılarının üzerinde yürüyerek padişahın huzuruna vardılar ve etek öptükten sonra kendileri için hazırlanmış yerlere oturdular. Ardından uzun kuyruklar halinde Barbaros'un hediyeleri padişahın önünden geçirildi. En önde altın kupalarla gümüş sürahiler taşıyan 200 esir, onların arkasından altın torbaları taşıyan 30 Avrupalı asilzade, daha sonra altın ve gümüş torbaları taşıyan 200 genç köle, ondan sonra boyunlarında kıymetli gerdanlıklar parlayan ve omuzlarında sırmalı kumaşlarla 200 esir çocuk. Bunların arkasından altın ve gümüş tepsiler taşıyan ve Avrupa'nın en güzel kızlarından seçilen 200 esire, daha arkada ipekli kumaş denkleri taşıyan 100 deve ve en arkada zincirlerle bağlı her türlü Afrika hayvanları geçirildiler. Dipnot İH Danişmen Cilt 2 Sayfa 161. Hürrem'in bakışları ne Barbaros'un padişaha sunduğu ülke değerindeki hediyelere ne de halkı galeyana getiren el öpme törenlerine takılmıştı. O sırtına havaleli denkler halinde kumaş yüklenmiş 100 deveye, aslanlara, kaplanlara, adını bilmediği Afrika hayvanlarına şaşmaz bir disiplinle sahip çıkan Mirahuri evvel Rüstem'den gözlerini ayıramıyordu. Dipnot, Mirahuri evvel, sarayda at işlerine bakan en büyük amir, ahır halkının yöneticisi, padişahın 1000 katar devesinin 200 katar katırının hizmetine memur olan, sayısı 3000'e varan devecilerin, katırcıların, bunların zabitlerinin yöneticisi. Ek bilgi için bakınız 1. İ Hakkı Uzun Çarşılı Osmanlı Devleti'nde Saray Teşkilatı sayfa 488. 2. Osmanlı Tarih Deyimleri Sözlüğü Cilt 2 sayfa 541. 3. İslam Ansiklopedisi Cilt 8 sayfa 347. O günlerde Mirahuri evvel olan Rüstem 1544 yılında Kehle-i İkbal Damat Rüstem Paşa ünvanıyla Vezir-i Azam olacaktır. Hemen kızlar ağasını çağırdı ve güvenilir adamlarını seferber ederek Rüstem hakkında kendisine ayrıntılı bilgiler getirmesini istedi. İstanbul Barbaros efsanesiyle çalkalanıyordu. Hakkında en çok söz edilen Tunus hükümdarı zalim ve rezil Mülay Hasan'ın kardeşi Reşit'i Barbaros'un yanında getirmesiydi. Mülay Hasan babasının yerine tahta geçince 45 kardeşinin 44'ünü öldürmüş, sonra da Şarlken'i koruyucu olarak kabul etmişti. Bu gaddar adamın elinden kurtulan tek kardeşi Er-Reşit yolunu bulup Cezayir'e giderek Barbaros'a sığınmıştı. Şimdi hayatta kalan tek Tunus prensinin İstanbul'da bulunuşu Osmanlıların Tunus üzerinde hak iddia etmelerine hukuksal zemin hazırlıyordu. Hürrem ise kafasında eksik kalan çerçeveyi tamamlamıştı. Rüstem hakkında gelen bilgiler kışkırtıcı bahar esintisiydi onun için. Süleyman bu denli çirkin birine asla kendi odasının bitişiğindeki odayı vermezdi. Tüm yeteneği askerlik ve para üzerine olan bu kara koncolos adam pargalının tersine müzikten edebiyattan anlamıyor, şiirden de şairlerden de nefret ediyordu. Demek ki Süleyman onunla baş başa kalıp sohbet etmeyi aklının ucundan geçirmeyecekti. İşte dörtbaşı mamur Vezir-i Azam diyordu içinden. Sonra harika bir fikir parıldadı beyninde. Aynı zamanda mükemmel damat. Halının desenlerine uyarak sekesek oynayan kızına bakıp gülümsedi. Sevgili yavrum dedi içinden ona. Yalnız sana ait olan çirkin erkek, başka kadınlarla paylaştığın yakışıklı erkekten iyidir. Müthiş bir üçgen olacaktı bu. Tepede Hürrem, altta kızı Mihrimah ve damadı Vezir-i Azam Rüstem Paşa. Üçgenin içinde ise Süleyman. Bu para canlısı ve görev aşığı adam bir de damat olunca onu yoktan var eden kayınvalidesinin bir sözünü kuşkusuz iki ettirmeyecekti. Böyle bir gücü elinde tutunca amacını gerçekleştirmesini kimse engelleyemezdi. Süleyman bile. Öte yandan serasker Makbul İbrahim Paşa kışı geçirmek için konakladığı Halep'te kıs kıs gülüyordu. Bir kadının hakkından ancak hemcinsinin gelebileceğini Mahidevran'ın karşısına Hürrem'i dikerek kanıtlayan kendisiydi. Aslında Hürrem'in de çanına ot tıkayacak rakibeyi çoktandır bulmuştu. Avrupa'nın en güzel kadını, İtalyan şairlerinin ve ressamlarının ilham kaynağı, Trajetto düşesi ve Fondi kontesi, efsanevi dişi Giulia Gonzaga. Yola çıkmadan önce bu kadının güzelliği üzerine yazılmış şiirleri Süleyman'a okurken, onun yüz adalelerinin müthiş bir arzuyla seyirip durmasını seyretmek ne kadar heyecan vericiydi. Ama kimin Giulia'yı İtalya'dan kaldırıp getireceği kafasını aylarca kurcalamıştı. İstanbul'da 3 gün kaldıktan sonra Halep'e gelmek için yollara düşen Barbaros'u düşündükçe ellerini ovuşturuyor. İşte Giulia'yı padişaha sunacak adam diyordu içinden. Denizlerin efendisi için bir kadını Fondi'den kaldırıp getirmek, tereyağından kıl çekmek gibi bir iş değil mi? İbrahim kahramanların alkıştan ve ihtişamdan ne denli hoşlandıklarını bildiğinden Barbaros'un geleceği yolun iki kenarına 30.000 asker sıraladı ve yolları kırmızı kadifelerle Halep hazinesindeki ender bulunan şallarla kaplattı. Mızıka, zil, boru ve davul sesleri yeri göğü inletirken tepelere yerleştirilmiş toplar kısa aralıklı atışlarla Akdeniz kahramanını selamlıyorlardı. Barbaros'un şerefine Halep'te 5 gün şenlikler yapıldı ve geceleri tüm kent kandillerle donatıldı. Ordu büyüklerinin hazır bulunduğu törende Barbaros'un veziri azamın elini öpmesinden sonra İbrahim övgü dolu konuşma yaparak onun Cezayir Beylerbeyliğine ve Derya Kaptanlığına atandığını ilan etti. Baş başa kaldıklarında artık devlet politikasının değişeceğini, bundan böyle Akdeniz'de kesin egemenliğin sağlanacağını ve Roma'nın fethinin inşallah ona nasip olacağını süslü cümlelerle anlattı. Osmanlı tersanelerinin de emrinde olduğunu özellikle vurguladıktan sonra dostça onun omuzlarını sıkarak, ''Er Reşit sayenizde İstanbul'da olduğundan devletimizin Tunus üzerinde hakkı vardır.'' dedi. ''Dilediğin gibi donanma yaptıktan sonra buraya sefer açılsın. Ama Fransa Kralı François devletimizin himayesindedir. Şu sıralarda savaştığı Cenova ile baş edemeyince bizden yardım istedi. Bu yüzden Tunus'a gitmeden önce İtalya'nın güney ve batı sahillerini yakıp yıkarak ona destek olmalıyız.'' Sonra susup dik dik Barbaros'a baktı. ''Senin gibi bir kahramanı kazanmak hayırlı işlerimizin en büyüğüdür.'' diye ekledi. ''Bunun Müslüman alemince bilinmesi için bugünden sonra adın Hayrettin olsun.'' Yerinden kalkarken onu da kaldırıp tüm içtenliğiyle Barbaros'u kucakladı. Kendi başlığındaki yakut ve zümrütler arasında pırıltılar yayan elmaslı sorgucu çıkararak onun başlığına taktı. ''Hazır İtalyan sahillerini vururken ancak senin şanına yakışan bir iş daha yapmalısın. Avrupa'nın en güzel kadını cihanın en yüce hükümdarına layıktır. İşte Giulia Gonzaga adlı bu kadın Fondi'dedir. Onu padişahımıza sunma şerefi de senin olmalı.'' Osmanlı'nın kudretine bir kez daha hayran kalan Barbaros, yeni ideallerle İstanbul yolunu tuttuğunda, kendisi için kazılan kuyudan habersiz olan Hürrem, padişahın kulaklarına sürekli olarak aynı ismi fısıldıyordu. ''Rüstem, Rüstem, Rüstem!'' Bu adamın padişaha nedenle bağlı olduğu her halinden belliydi ve onun ahır amirliğinde tutulması büyük kayıptı. Rüstem'i Diyarbakır Beylerbeyliğine atamalı ve şark seferine çıkarsa arkasını bu güvenilir adama emanet etmeliydi. Ne var ki Süleyman, mera gelirlerini ikiye katlayan Rüstem'i Diyarbakır'a göndererek bunca kazançtan yoksun kalmayı göze alamıyordu. Galiba Tanrı İbrahim'den çok Hürrem'den yanaydı. Çünkü badem ağaçlarının çiçeklendiği günlerin birinde beklediği mutlu haber Hürrem'e geldi. Valide Hafsa Sultan nihayet ölmüştü. Anne kaybetmenin insan ruhunda yarattığı onanmaz yalnızlığı biliyordu Hürrem. Geçmişle olan bağların apansız ve sonsuza dek yok oluvermesinden kaynaklı karmaşık duygular ve adeta hiçliğin sınırına gelivermek gibi ya da kış ayazında çırılçıplak kalışa benzer bir hal. Şimdi onun için en yararlı ilacın şefkat olacağını da biliyordu. Süleyman'ın İbrahim'in yokluğunda böylesi bir kopuşla karşı karşıya kalışı kendisi için ne denli büyük şanstı. Öte yandan son zamanlarda sinirlerini zaten bozduğu Mahidevran, İpinullah sivri külah ortada kalmıştı. Padişahla geçirdiği gecelerin ardından eski saraya dönünce o şuh kahkahalarını patlatarak Mahidevran'ı her görüşünde kırıtıyor, etrafındakilere onun duyabileceği ses tonuyla ve ballandıra ballandıra Kanuni'nin iltifatlarını anlatıyordu. Ama Çerkez kızını en çok çileden çıkaran her göz göze gelişlerinde Hürrem'in şöyle bir salınarak ona göz kırpmasıydı. 35. ayrımın sonu. Sayfa 313.